Ayrım 22, sayfa 208. Al Capone, Gangsterler Kralı, John Cobbler. Torrio'yu öldürme teşebbüsüyle başlayan savaş, Chicago'da görülmüş görülecek en uzun, en azılı çete savaşı olacaktı. Casus Belli, yani savaşın nedeni, Vice'ın öç alma isteğinden çok öteye geçmişti artık. Söz konusu olan Chicago'daki cürüm ve günah ticaretini büsbütün ele geçirmekti. Çeteler çoğunlukla ama tamamen değil, eski etnik bağlara göre yeniden biçimlendiler. İrlandalı, Polonyalı, Yahudi gangsterler genellikle O'Banion'un yerine geçen kişinin tarafına transfer oldular. Örneğin bir zamanlar Torrio ile işbirliği yapan Batı kesimin O'Donnell kardeşleri, bir süre sonra da Saltis McErlane çetesi Vice'ın tarafına geçtiler. Sicilyalılar, ki bunların en önemlileri Genna kardeşlerdi, ile İtalyanların büyük çoğunluğu Capone'un yanında kaldılar. Dragon'la Lake'de Capone'dan ayrılmadılar. Ralph Sheldon'ınki gibi ufak tefek çetelerle bağımsızlar ise savaşın durumuna göre sık sık yön değiştirerek idare ettiler. Torrio'dan aldığı dersleri uygulamaya başlayan Capone, geniş, çok yanlı ama müthiş disiplinli bir cürüm örgütü kurdu. En üst kademede kendi sağ kolunda mali yönetmeni Jake Guzik vardı. Onun yanı sıra kiralık katillikten saymanlığa yükselen Capone'un Sicilyalılar Birliği ile daha sonra da mafya ile bağlantısını sağlayan en önemli kişi olan Frank Nitti ile içki satışları müdürü Ralph Capone gelmekteydi. Capone'dan mal almak istemeyen meyhane sahiplerini yola getirmekte çok usta olduğu için Ralph'e Şişeler adı takılmıştı. Üniversite mezunu Matt ve hala nerede olduğu bilinmeyen James dışında bütün Capone kardeşler örgütte görev almışlardı. Ama yalnızca Ralph önemli sorumlulukları olan bir göreve yükselebilmişti. İdari kademede içki satımına bakan Charlie Fischetti ve Dago Lawrence Mangano vardı. Hawthorne, smoke shop'u işleten Frank Pope, özellikle at yarışı müşterek bahisleriyle ilgilenir, her türlü kumar işlerinin net kazancından %18 alırdı. Rulet, zar, bakara gibi oyunları idare eden Peter Penovich'in hissesi %5'ti. Capone doğrudan doğruya sahip olmadığı kumarhanelerden politik ve fiziksel koruyuculuk karşılığı belirli hisseler alırdı. Şef tahsildarı geveze Jaime Levin'di. Mike DePike Haidler ile Gary Guzik genel evlerin genel denetimini yüklenmişlerdi. Capone çeşitli işletmeleriyle ilgili herhangi bir konuda öğüde ihtiyacı oldu mu kendisinden 7 yaş büyük olan Tony Lombardo'ya başvururdu. Bu kibar tavırlı soğukkanlı Sicilyalı küçük İtalya'da toptan sebzecilik yaparak zengin olmuştu. Bundan sonraki kademede uzmanlarla teknisyenler vardı. Örgütün her üyesinin yanında taşıdığı bir kartın üzerinde tutuklandığı takdirde telefon edilecek bir numarayla bir isim vardı. Numara Cicero'da 25. sokakta 52. caddenin köşesinde bulunan bir kahvehanedeki telefon kulübesinin numarası, isimde Louis Covan'dı. Kovan'ı arayan oldu mu kahveci kapıya çıkar, biraz ötedeki gazeteci kulübesinde oturan ufak tefek adama işaret ederdi. Kaldırım kenarında yeşil renkli bir araba her zaman hazır beklerdi. 1.60 boyundaki gazeteci işareti alır almaz telefona koşar, söylenenleri büyük dikkatle dinler, gene koşarak dışarı çıkar, kulübesine göz kulak olacak birini bulduktan sonra yeşil arabaya atladığı gibi son sürat telefon edeni söylediği karakola giderdi. Colvin örgütün bir numaralı kefiliydi. Gazete satmak gibi az gelirli ikinci bir işi gerektirmeyecek kadar yüksek bir görevdi onunki. Ama çocukluğundan beri aynı köşede gazete satmış olduğundan duygusal bir bağlılığı vardı bu işe ve büro olarak burayı kullanmak hoşuna gidiyordu. Capone'un Covan'a karşı öylesine büyük bir güveni vardı ki sahibi olduğu değeri yarım milyon doları aşan birkaç apartman binasını onun adına tapulamıştı. Çete üyelerini kurtarmaya gittiğinde bu tapuları da yanında götürürdü. Coven kefaletine teminat olarak bunları gösterirdi. Daha aşağı kademelerde fedailer, keskin nişancılar, türlü işlerde kullanılan iri yapılı adamların en iyileri yer alıyordu. Kıdemli bir kara elci olan James Belcastro bomba ekibinin başındaydı. Örgütün kendi malı gözüyle baktığı bir bölgede rakip bir çete içki ya da bira fabrikası açacak olsa Belcastro önce bir ihtarda bulunurdu. Yeni gelenler ihtara kulak asmadıkları takdirde adamlarıyla birlikte harekete geçer, söz konusu tesisi yerde bir ederdi. Örgütün sattığı içkiyi satmak istemeyen meyhaneler de aynı şekilde bombalanma tehlikesini göze almak zorundaydılar. Capo'nun en gözde fedaisi olan Phil D'Andrea havaya attığı bir 25 kuruşu tüfeği de ikiye bölecek kabiliyette bir nişancıydı. En az onun kadar iyi bir nişancı olan 3 parmak William Jack White tabancasını sol elle kullanırdı. Sağ eli daha çocukken üzerine düşen bir tuğlayla ezilmişti. Sakatlığı konusunda çok hassastı. İnsan içine çıktığı zamanlar hep eldiven giyer, eksik parmaklarının yerine pamuk doldururdu. Bir başka esaslı nişancı da golf çantası Samuel McPherson Hunt'tı. Tüfeğini bir golf çantası içinde taşıdığı için bu ad verilmişti ona. Bir keresinde kendisini yakalayıp çantayı açan bir sivil polise "Hava çıkıyorum da" demişti. Sicilyalı bir kunduracının oğlu olan Antonino Leonardo Accardo, öteki adıyla Joe Batters, ilk suçunu, bir trafik suçuydu bu, 15 yaşındayken işlemişti. Bunu izleyen yıllarda tam 27 defa tutuklandı. Tutuklanma nedenleri arasında zorbalıkla para koparma, adam kaçırma, cinayet gibi suçlar vardı. Ama ömründe ufak tefek para cezalarından başka hiçbir ceza giymedi. Felice de Lucia, öteki adıyla Garson Paul Ricca, 22 yaşına basmadan 2 adam öldürmüştü. Doğduğu yer olan Napoli'de, sahte bir pasaport uydurarak Chicago'ya göçtü daha sonra. Accardo ile Ricca, Capone çetesine ilk katılanlardan oldular. Psikopat olduğu gerekçesiyle askere alınmayan Mooney Sam Giancana da öyle. Her mevsimde deve tüyü paltosuyla dolaşan deve Murray Llewellyn Humphreys çok başarılı bir soyguncu olarak genç yaşta yeraltı çevrelerinin tanınmış isimlerinden biri oldu. Soygunları yüzünden bir gün bile cezaevinde yatmamıştı. Çevresindeki genç adamlar arasında Capo'nun en çok değer verdiği şey Jack McGurn'dü. En sevdiği silah Thompson olduğu için makinalı McGurn derlerdi kendisine. Doğduğu zaman adını Vincenzo de Mora koymuşlardı. Genna kardeşlerin ev imbiklerinden birini işleten babası, rakip çetelerden birine alkol sattığı için av tüfeğiyle vurularak öldürülmüştü. Dilden dile dolaşan bir efsaneye göre babasının öcünü almaya yemin eden çocuk, telgraf tellerindeki serçeleri ufak bir tüfekle vura vura nişancılığını ilerletmişti. Amatörken yetenekli sayılan bir ağır siklet boks oyuncusuydu. Profesyonel olunca menajerliğini kabul eden ünlü antrenör Emil Thierry, McGurn adını vermişti ona. Ancak aralarındaki ilişki uzun sürmedi. Profesyonel ringin gerilimi çabuk tüketiyordu delikanlıyı. Thierry kısa zamanda bıraktı onu. Caz çağının tipik çapkınıydı McGurn. Gitar çalar, kabarelere devam eder, iyi dans etmekle övünürdü. Kadınlara, özellikle sarışınlara müthiş düşkündü. Kıvırcık kara saçlarını ortadan ayırır, Rudolph Valentino'nunki kadar dümdüz ve yapışkan oluncaya kadar brillantinlerdi. Omuzları vatkalı, büyük kareli kostümler giyer, kocaman çiçekli boyun bağları takardı. Ayağında ince, uzun burunlu rugan papuçlar vardı hep. Polise göre McGurn 22 cinayet işlemişti. Öldürdüğü adamların 5'ini sözde babasının öcünü almak için öldürmüştü. Kimi zaman kurbanını yere serdikten sonra sözüm ona, onu ne kadar küçümsediğini belirtmek için eline bir 5 kuruşluk sıkıştırırdı. 1927 yılının sonbaharında Greenhill adlı kabarenin sahibi Danny Cohen, çok iyi iş yapan kabaresinin %25 hissesini McGurn'e teklif etti. Buna karşılık McGurn'in yapacağı tek şey kabarenin yıldızı komedyen Joe E. Lewis'in sözleşmesini yenilemesini sağlamaktı. Bu genç komedyen bir yıldan beri gece kulübünün her gece dolup taşmasına sebep olmuştu. Bu yüzden Cohen haftalığını $650 kadar yükseltmişti. Ancak New Rendezvous Cafe adlı bir başka gece kulübü haftada $1000 ve hasılattan %1 teklif ediyordu. Lewis bu teklifi kabul edeceğini Cohen'e haber verdi. Ertesi sabah McGurn kaldığı Commonwealth Oteli'nin önünde yolunu kesti Lewis'in. Komedyen kararını tekrarladı. 2 Kasım gecesi New Rendezvous'da galası olacağını söyledi. Galada bulunamayacaksın çünkü seni geberteceğim dedi McGurn. Yıllar sonra eski bir Lewis hayranı olan Capone, başın derde girdiğinde neden bana gelmedin diye soracaktı. Şipşak hallederdim her şeyi. Aynı soruyu Lewis de çok sordu kendi kendisine. Gala gecesinde başına bir iş gelmedi. Bir hafta sonra 10 Kasım sabahı odasının kapısı çalındı, 3 adam daldı içeri. İkisinin ellerinde tabancalar vardı. Tabancalarının kabzalarıyla komedyenin kafatasını kırdılar. Üçüncü adamın elinde bir bıçak vardı. Bıçağı Lewis'in çenesinden sapladı, sol yanağını yararak kulağının yanından çıkardı. Tam 12 kez sokup çıkardı bıçağı, dilini, gırtlağını paramparça etti. Akıl almaz bir şey ama Lewis ölmedi. Ancak aylarca konuşamadı. Sonra kabza vuruşlarıyla beyni sakatlanmış olduğundan kelimeleri tanıyamaz duruma gelmişti. Konuşmayı, okumayı, yazmayı bebekler gibi yeni baştan öğrenmesi gerekti. Bir yıl kadar sonra sahneye çıkabildi ama ilk yıllardaki başarısını yeniden elde edebilmek için 10 yıldan fazla çalışmak zorunda kaldı. En kara günlerinde Capone $10,000 bağışladı kendisine. Bir takım büyük çeteler kendi kişiliklerini yitirmeksizin Capone şebekesine katılmışlardı. Bunlar arasında en önemlileri Guilfoyle çetesi ile Sirk çetesiydi. Martin Guilfoyle adamları Matt Colp, Cumhuriyetçi Partili bir politikacı ve Al Winge, eski bir polis memuru ile birlikte West North Caddesi üstündeki meyhane ve kumarhaneleri kontrolü altına almıştı. Çoğunluğu kiralık katillerle işçi haraççılarından oluşan Sirk çetesi, West North Caddesi 1857 numaradaki buluşma yerleri Sirk kahvesinden almıştı adını. Kurucusu kaçık John Edward Moore, öteki adıyla Claude Maddox'tu. 17 yaşından beri sabıkalı olan Missouri doğumlu bir gangsterdi bu. İki kuzeybatı çetesi kuzey kesimdeki Vice çetesine karşı bir ağırlık teşkil edecek nitelikteydiler. Bütün bunların dışında örgüte arada bir hizmet eden bağımsız teknisyenler ve uzmanlar vardı. Kutucular tabir edilen kasa uçurucular, hükümet ambarlarını soymak için yararlı Kızıl Rudenski gibi kilit uzmanları, silah tüccarları ve benzerleri. Capone'un sık sık alışveriş ettiği silah tüccarlarından biri Peter von Franzius'tu. Northwestern Üniversitesi'nden hukuk fakültesinden mezun olan bu adam, Ulusal Tüfekçiler Derneği üyesi ve Diversey Parkway 608 numaradaki spor araç ve gereçleri dükkanının sahibiydi. Capone, Frank McGarley'nin Thompson ile işlediği ya da işlemeye kalktığı cinayetlerin haberlerini büyük bir ilgiyle izlemekteydi. Yeni silahla ilk giriştiği cinayette McGarley'in Spike O'Donnell'a bir tek kurşun bile isabet ettirememişti. Ama o zamandan bu zamana çok daha başarılı sonuçlar elde etmişti. Bir keresinde Reagan Atletizm Kulübü'nün önünden hızla geçerken arabasından ateş etmiş, kapının önünde duran Charles Kelly'yi öldürmüş, içeride bulunan bir başka gangsteri de yaralamıştı. Bir başka seferde rakip bir çetenin iki adamını öldürmek amacıyla meyhanenin birine 50 kadar kurşun sıkmış, adamları öldürememişse de ağır şekilde yaralamayı başarmıştı. Capone'u hayranlık içinde bırakan McAuley'nin nişancılığı değil, elindeki silahtı. Kendi silah deposuna da birkaç Thompson gerektiğine inanıyordu. Kardeşi John ile Charlie Fischetti, Alex Korocek adlı bir satıcıdan 3 tane Thompson aldılar. Ondan sonra çetenin bütün silah alımları gözlüklü, pis bıyıklı, çekingen bir adam olan Von Fratius aracılığıyla yapıldı. Sports Inc. adlı dükkan, gang tarihinin en ünlü cinayetlerinde kullanacak olan yüzlerce makinalı tüfek ve çeşitli başka silahların tek satış yeri oldu. Dipnot: Sport Inc. adlı dükkan hala Chicago'da iş yapmaktadır. Kurucusu 1968 yılında ölmüştür ama şirketin antetlik kağıtlarında hala adı vardır. Örgütün son derece güçlü olmasının bir başka nedeni de politik mevkilerde bulunan kişilerle, örneğin Burnham Belediye Başkanı Johnny Patton gibi kurulan yakın ilişkilerdi. Patton ile olan ilişkiler öylesine yakındı ki belediye başkanını çetenin üyelerinden saymak mümkündü. Burnham ilçesinin bir günah merkezi olmakla devam etmesini sağlamak için elinden geleni yapmaktaydı. Emniyet müdürü Arrowhead Inn'de barman olarak çalışıyordu. Capone'un da ortak olduğu bu batakhanede çalışan garsonların çoğu hükümet memuruydular. Arada bir federal ajanlar örgütün Chicago'daki bira fabrikaları üzerindeki baskıyı arttırırlardı. Bu dönemlerde fabrikalarda yarı biradan başka bir şey yapmak imkanı olmadığından Arrowhead Inn bir numaralı ekşi bira imalathanesi haline gelirdi. Chicago fabrikalarından yüklenen kamyonlar dolusu kanuna uygun içki batakhaneye taşınırdı. Kamyon konvoyunun en gerisinde Ford Coupe arabasının içinde 18 yaşındaki Mimi Capone, yanında yol kesenlere karşı bir tedbir olarak Eli Thompson'lu bir fedai olduğu halde gelirdi. Arrowhead Inn'e vardıklarında orada bulunan herkes biranın hazırlanmasına yardım ederdi. Jazz band şefi Mez Mezrov otobiyografisinde neler yapıldığını şöyle anlatır. Bir gün öğlene doğru Frank Hitchcock, ortaklardan biri, hepimizi odalarımızdan toplayarak aşağı indirdi. Oradan arka bahçeye çıktık. Bir takım adamlar kocaman bir sirk çadırı kurmaya uğraşıyorlardı. Çadırın içine girdiğimizde dizi dizi bira fıçılarını gördük. Bir köşede de koca bir buz kutusu hazırlanıyordu. Capone'un adamlarından olan Jack adlı bir herif geldi. Hepimize birer el makkabı ve bir kutu küçük kazık verdi. Sonra birkaç tane de kova. "Şimdi biriniz şu bira fıçılarını tıkacından delik açacaksınız," buyurdu. "Her fıçıdan şu kovanın dörtte üçünü dolduracak kadar bira akıtacaksınız. Hemen arkanızdan bir başkası gelip deliği şu kazıklarla tıkayacak ki daha fazla bira akmasın. Haydi bakalım." Biz fıçıdan gereken miktarı boşaltıp tıkadıktan sonra elinde pompalı bir kovayla bir başka herif dolaşıyordu. Bu kovanın içinde gazozla alkol karışımı bir nesne vardı. Bizim boşalttığımız fıçılara bu karışım ile 15 kilo kadar hava pompalanıyordu. "Alın size en âlâ bira." Bu fıçıların tanesini 75 dolara kadar satıyorlardı işittiğime göre. Bundan sonraki numara ancak Jack'in becerebileceği cinsten bir işti. Samson'u tek koluyla yenebilecek güçte bir herifti o Jack denilen herif. Fıçıları yan yatırıp tıkaç yukarı gelecek biçimde yuvarladı, bizim soktuğumuz kazıkları kopardığı gibi eski tıkacın üstüne bir yenisini yerleştirdi. Elindeki ahşap balyozu havaya kaldırır, bir indirişte yeni tıkacı yerine sokup eskisini fıçının içine düşürürdü. Bu numaraya kaç kez tanık oldum. Bir keresinde bile Jack'in bir tıkaca iki kez vurduğunu görmedim. Kız ve erkek kardeşlerine babalık yapmaya meraklı olan Capone, Mimi'nin jazz bandta şarkı söyleyen kızlardan birine tutulmasına çok bozulmuştu. "Hemen defet onu," diye emretti Mezrov'a. "Mimi ile ikisi hakkında bir tek dedikodu daha işitirsem sen de pılını pırtını topla." "Neden kovacakmışım?" diye karşılık verdi Mezrov, kendi ataklığından kendi de korkarak. "Elimdeki en iyi kız. Duruma bozuluyorsan Mimi'ye söyle kızın peşinde dolanmasın."
"Karı doğru diyor, şarkı bile söyleyemiyor be."
"Kim? O mu söyleyemiyor? Ahbap, sen iyi viski ile kötü viskiyi bile birbirinden ayırt edemiyorsun. Üstelik senin işin bu. Nasıl oluyor da müzik konusunda bana ders veriyorsun?" Capone gülerek yanındaki fedailerine döndü. İyi mi dedi. İşittiniz mi profesörün dediklerini? İş var bu çocukta, iş var. Yeniden Mezrov'a döndüğünde yüzündeki gülümseme silinmişti. Ama Mimi'yi bir daha burada yakalarsam ikiniz için de fena olur.
22. ayrımın sonu. Sayfa 216.